Ayrım 18 Uzay Akımları Asimov Sayfa 198 Kahve faslına geçtiklerinde Abel son 36 saatte yaşananları anlatmayı bitirmişti. Jones şaşkınlıktan dona kalmıştı. Yarısı boşalan kahve fincanını bıraktı ve ona bir daha el sürmedi. Onca uzay gemisi dururken gizlice bir sark aracına binmiş olmalarına rağmen hala fark edilmemiş olabilirler. Eğer indiklerinde onları karşılamaları için birkaç adam gönderirsen.
Pah, öyle bir şeyin imkansız olduğunu biliyorsun. Modern gemiler fazladan vücut ısısını daima saptar.
Gözden kaçırmış olabilirler. Aletler yanılmaz ama insanlar yanılabilirler.
O senin üstünü kuruntun. Bak, uzay analistini taşıyan gemi Sark'a yaklaştığı sırada Toprak Efendisi Fife'ın diğer yüce efendilerle bir toplantı yaptığına dair elimizde son derece güvenilir raporlar var. Bu kıtalar arası toplantıların arası en az galaksideki yıldızlar kadar uzaktır. Sence bu bir tesadüf mü?
Bir uzay analisti için kıtalar arası bir toplantı mı yapıyorlar yani?
Tek başına önemsiz bir mesele, evet, ama onu biz önemli kıldık. Yub o analiste neredeyse bir yıldır dikkate değer bir inatla arıyor.
Yub değil diye ısrar etti Jones, ben arıyorum. Neredeyse gayri resmi olarak çalışıyorum.
Yüce efendiler bunu bilmiyorlar ve söylesen de inanmazlar. Ayrıca Trantor da bu meseleyle ilgileniyor.
Benim talebimle...
Ama yüce efendiler bunu da bilmiyorlar ve yine söylesek bile inanmazlar.
Jones ayağa kalkınca sandalyesi masadan otomatik olarak uzaklaştı. Adam ellerini arkasında sıkıca kenetleyip halının üstünde volta atmaya koyuldu. İleri geri, ileri geri. Arada sırada da Abel'e sert bakışları atıyordu. Trantorlu duygusuz bir şekilde kendisine bir fincan daha kahve doldurdu.
''Tüm bunları nereden biliyorsun?'' diye sordu doktor.
''Neyi?''
''Her şeyi. Uzay analistinin nereden ve ne zaman bir gemiye bindiğini, kentlinin tutuklanmaktan nasıl ve ne şekilde kaçtığını, yoksa beni kandırmaya mı çalışıyorsun?''
''Sevgili Doktor Jones.''
''Adamlarının benden bağımsız olarak uzay analistini aradığını itiraf ettin. Geçen gece ayak altında dolaşmayacağımı garanti altına aldın. Hiçbir şeyi şansa bırakmadın.'' Ansızın dün gece burnuna gelen şu somnin kokusunu hatırladı.
Bütün geceyi casuslarımdan bazılarıyla sürekli haberleşerek geçirdim doktor. Yaptığım ve öğrendiğim her şey gizli bilgi sayılır diyebiliriz. Ayak altında dolaşmaman ama aynı zamanda da güvende olman gerekiyordu. Sana anlattığım her şeyi dün gece casuslarımdan öğrendim.
Tüm bu bilgilere erişebilmek için Sark hükümetinde de adamlarının olması lazım.
Doğal olarak.
Jones hızla büyükelçiye doğru döndü.
Haydi ama yapma.
Bu seni şaşırttı mı? Sark'ın hükümetinin sağlamlığı ve halkının sadakati ile meşhur olduğuna şüphe yok. En fakir Sarklı'nın bile Florinalılara kıyasla bir aristokrat sayıldığı ve kendilerini, yani ne kadar asılsız olursa olsun, egemen sınıftan saydıkları göz önüne alındığında bunun sebebini anlamak hiç de zor değil. Lakin galaksideki genel kanının aksine Sark'ın bir milyarderler gezegeni olmadığını bir düşün. Bu bir yıllık ziyaretin sırasında sen de buna ikna olmuşsundur. Nüfusunun %80'i diğer gezegenlerdekine benzer bir yaşam standardı sürüyor. Ve bu Florina'daki standarttan pek de yüksek sayılmaz. Bu gezegende daima kendileri açken nüfusun çok küçük bir kesiminin lüks içinde yaşamasına öfkelenen ve kendilerinden faydalanmama imkan tanıyan Sarklılar olacak. Sark hükümetinin en büyük zafiyeti yüzyıllardır sadece Florina'da bir isyan çıkabileceğini düşünmeleri. Kendi vatandaşlarını izlemeyi unuttular. Eğer şu küçük Sarklılar gerçekseler bile sana çok fazla faydaları dokunmaz.
Bireysel olarak hayır ama toplu halde daha önemli adamlarımız için kullanışlı birer araç haline geliyorlar. Aralarında şu son 200 yıldır yaşananlardan ders çıkaran gerçek aristokratlar bile var. Trantor'un en nihayetinde tüm galaksiye hakim olacağına ikna olmuş durumdalar ve bu konuda haklı olduklarına inanıyorum.
Hatta imparatorluğun mutlak hakimiyetinin onlar henüz sağken kurulabileceğinden şüpheleniyor ve kazanan tarafta yer alacaklarını şimdiden garanti altına almak istiyorlar.
Jones yüzünü buruşturdu. Yıldızlar arası siyaseti oldukça kirli bir oyunmuş gibi gösteriyorsun.
Zaten öyle ama kiri tasvip etmemek onu ortadan kaldırmaz. Öte yandan tüm yüzlerinin kirle kaplı olmadığını da söylemeliyim. İdealistleri düşün. Trantor'a ne para ne de koltuk vaadi karşılığında hizmet eden, birleşik bir galaktik hükümetin tüm insanlığın yararına olduğuna tüm kalbiyle inanan ve bunu yalnızca Trantor'un başarabileceğini düşünen az sayıdaki Sarklı hükümet görevlisini düşün. Onlardan biri en iyi adamım, Sark Güvenlik Bakanlığı'nda çalışıyor ve tam şu anda Kentli'yi buraya getirmekle meşgul.
Kentli'nin yakalandığını söylemiştin.
Güvbak tarafından evet, ama adamım aynı anda hem Güvbak hem de benim için çalışıyor.
Abel bir anlığına kaşlarını çatıp aksileşti.
Bu olayın ardından kullanışlılığı büyük ölçüde azalacak. Kentli'nin kaçmasına izin verdiği için en iyi ihtimalle rütbesi düşürülür. En kötü ihtimalle de hapse atılır, ne yapalım?
Peki şimdi ne yapmayı planlıyorsun?
Emin değilim. Öncelikle Kentli'yi ele geçirmemiz lazım. Uzay istasyonuna getirileceğinden eminim. Ama ondan sonrası...
Abel omuz silkti ve elmacık kemiklerinin üstündeki yaşlı sarımtırak cildi tıpkı bir parşömen gibi gerildi.
Yüce efendiler de Kentli'yi bekliyor olacak. Onu kendilerinin yakaladığını sanıyorlar. Ve iki gruptan biri adama pençelerine geçirinceye dek yapılabilecek başka hiçbir şey yok.
Ama bu yanlış bir beyandı. Teknik olarak galaksideki bütün yabancı elçiliklerin çevresindeki araziler dokunulmazlık hakkına sahiptir. Genellikle bu yalnızca göstermelik bir saygıdan ibarettir. Elçiliğin bağlı olduğu ana gezegenin saygıyı mecburi kılacak kadar güçlü olduğu durumlar hariç elbette. Gerçek hayatta bunun anlamı yalnızca Trantor elçiliklerinin bağımsızlıklarını sahiden koruyabildiğidir. Trantor Büyükelçiliği neredeyse 1,5 kilometre karelik bir alanı kapsar ve sınırlarının arasında Trantor üniforması ve arması kuşanan silahlı adamlar devriye gezerler. Davetli olmayan hiçbir Sarklı içeri giremez, silahlı olduğu takdirde ise hiçbir koşul altında kabul edilmez. Aslına bakılırsa Trantorlu adamlarla silahlarının toplamı tek bir zırhlı Sark alayının azimli saldırısına en fazla 2 veya 3 saat karşı koyabilir. Ama bu küçük birliğin arkasında 1 milyon gezegenin organize gücünün misilleme kudreti bulunur. Bu yüzden hiç kimse Trantor Büyükelçiliğine dokunmaz. Büyükelçilik Sark'taki uzay istasyonlarına giriş ya da çıkış yapma gereği duymaksızın Trantor'la direkt bir maddesel bağlantı kurmaya bile devam edebilir. Gezegensel uzay ile serbest uzay arasındaki sınırı belirleyen 150 kilometrelik alanın hemen dışındaki bir Trantor ana gemisinden kalkan ve atmosferde fazla güç harcamadan seyahat edebilmeleri için pervanelerle donatılan küçük gyro gemiler, elçilik arazisinde bulunan küçük limana yarı süzülüp yarı uçarak inebilirler. Ancak o anda elçilik limanının üstünde beliren gyro gemi ne planlı bir uçuştu ne de Trantorlu. Büyükelçiliğin bir sivrisineğinkine denk kuvvetleri çabucak ve acımasızca harekete geçti. Bir iğne topunun telaşlı namlusu havaya kalktı, güç kalkanları aktifleştirildi. Telsiz mesajları havada uçuştu. İnatçı kelimeler emirleri yukarı taşırken telaşlı sözcüklerse aşağı indi. Teğmen Kamrun başını telsizden kaldırıp bilemiyorum dedi. Eğer 2 dakika içinde inmesine izin vermezsek birilerinin onu düşüreceğini iddia ediyor. Sığınma hakkı talep ediyor. Yüzbaşı Elyut az evvel içeri girmişti.
Tabii sonra da Sark siyasete karıştığımızı iddia etsin. Trantor işleri oluruna bırakmaya karar verdiği takdirde jest olarak kelleleri uçurulan biz ikimiz oluruz. Kimmiş bu herif?
Söylemiyor dedi Teğmen iyiden iyiye öfkelenerek. Büyükelçiyle konuşması gerektiğini söylüyor. Ne yapmamı istersiniz yüzbaşı? Tam o sırada kısa dalga telsiz cızırdadı ve yarı histerik bir ses.
Orada kimse yok mu? İnişe geçiyorum o kadar. Cidden 1 dakika fazla bekleyemem size söylüyorum dedi.
Ardından tiz bir ciyaklamayla sustu.
Yüce uzay, bu sesi tanıyorum dedi yüzbaşı. Prag'ın insin, sorumluluğu üstleniyorum. Emirler verildi. Gyro gemiyi idare eden eller hem tecrübesiz hem de telaşlı olduğundan araç gereğinden hızlı bir şekilde diklemesine inişe geçti. İğne topu onu izlemeyi sürdürdü. Yüzbaşı direkt bir hat vasıtasıyla Able'a ulaştı ve tüm elçilik acil duruma geçti. İlk gemi indikten yaklaşık 10 dakika sonra havada başka sark gemileri de belirdi. 2 saat boyunca tepelerinde tehditkar bir nöbet tuttular, sonra da gittiler. Able ve Jones yeni gelen adamla birlikte akşam yemeğine oturdular. Durumun vahametine karşın büyükelçi hayranlık duyulası bir özgüvenle tasasız ev sahibi rolünü oynamış, aradan geçen onca saate rağmen neden bir yüce efendinin kendisinden sığınma hakkı talep ettiğini sormaktan kaçınmıştı. Jones onu kadar sabırlı değildi uzay aşkına diye fısıldadı Able'a. Onunla ne yapacaksın? Büyükelçi ona gülümseyerek karşılık verdi. Hiçbir şey. En azından kentlinin elimizde olup olmadığını öğrenene dek. Bahsi arttırmadan önce elimdeki kartları görmek isterim. Ve kendi ayağıyla bana geldiği için beklemek bizden çok onu sinirlendirecektir. Haklıydı. Toprak Efendisi iki kez hızlı bir monoloğa girişti ve Able iki kez ''Sevgili efendi, ciddi meseleler boş bir mideyle hiç çekilmez.'' diyerek onu susturdu. Ardından kibarca gülümseyip yemeklerin servis edilmesini emretti. Şarap faslına geçtiklerinde Toprak Efendisi yeniden söze girmeyi denedi. ''Steen kıtasını neden terk ettiğimi bilmek isteyeceksinizdir.''
Toprak Efendisi Steen'i sark gemilerinden kaçmaya mecbur bırakacak hiçbir gerekçe düşünemiyorum diye itiraf etti Able.
Steen onları dikkatle süzdü. Zayıf vücut hatları ve ince solgun yüzü hesapçılıkla gerilmişti. Uzun saçları dikkatle perçemlere ayrılmış, başını oynattıkça birbirine sürtünüp tıkırdayan ve sanki sarktaki kısa saç modasına aldırmadığına dikkat çekmeye çalışan minik firketelerle tutturulmuşlardı. Teninden ve giysilerinden hafif bir parfüm kokusu yükseliyordu. Jones'un dudaklarını hafifçe birbirine bastırdığını ve bir elini hızlıca kısa kıvırcık saçlarının üstünde gezdirdiğini fark eden Able, eğer Steen'i her zamanki allıklı ve bakır ojeli haliyle görseydi, doktorun ne gibi bir tepki vereceğini düşünerek kendini eğlendirdi.
''Bugün kıtalar arası bir toplantı düzenlendi.'' dedi Toprak Efendisi.
''Sahi mi?'' dedi Eyval.
Büyükelçi toplantıyla ilgili havadisleri hiç renk vermeden dinledi.
''Ve 24 saatimiz var.'' diye sözünü tamamladı Steen öfkeyle. ''Artık 16 kaldı, cidden.''
''O zaman X'sizsiniz.'' diye bağırdı adamın anlattıklarını dinlerken giderek huzursuzlaşan Jones. ''X'sizsiniz. Five sizi yakaladığı için buraya geldiniz.'' İyi o zaman. Able, işte uzay analistinin kimliğini ispatlamak için kullanabileceğimiz bir tanık.
Onu kullanarak adamımı teslim etmelerini isteyebiliriz.
Steen'in tiz sesi doktorun güçlü baritonunu bastırmakta zorluk çekti.
Cidden ama, cidden ama diyorum. Delisiniz siz, kesin şunu. Müsaade edin de konuşayım size diyorum. Ekselansları, bu adamın adını hatırlayamadım.
Doktor Selim Jones, yüce efendi.
Peki o zaman Doktor Selim Jones, ben sizin şu ahmağı, uzay analistini ya da artık her neyse onu hayatımda hiç görmedim. Cidden. Hiç bu kadar saçma bir şey duymamıştım. Ben kesinlikle X değilim, cidden. O aptal harfi tekrar kullanmazsanız sevinirim. Fife'ın saçma sapan melodramına inandığınızı bir düşünsenize. Cidden.
Jones'un kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktu. O zaman neden kaçtınız?
Sark aşkına yeterince açık değil mi? Ah, boğuluyorum galiba. Cidden, bana bakın. Fife'ın ne yaptığını anlayamıyor musunuz?
Able sakince araya girdi. Eğer açıklama zahmetine katlanırsanız sözünüzü kesmeden dinleriz yüce efendi.
En azından size teşekkür ederim. Gururu incinmiş gibi bir tavırla devam etti. Evraklarla, istatistiklerle ve tüm o diğer sıkıcı detaylarla ilgilenmeye lüzum görmediğimden diğerleri beni hep küçümser. Ama cidden, o zaman devlet daireleri ne işe yarıyor ki? Eğer bir yüce efendi bir yüce efendi gibi yaşayamayacaksa tüm bunların ne anlamı var? Lakin rahatına düşkün biri olmam aptalın teki olduğum manasına da gelmez. Anlıyorsunuz ya, cidden. Diğerleri kör olabilir. Fakat ben Fife'ın şu uzay analistini zerre kadar umursamadığımı görebiliyorum. Öyle birinin varlığından bile şüpheliyim. Bir yıl önce Fife'ın aklına bir fikir geldi ve o zamandan beri bunu geliştiriyor. Bizi aptal yerine koyuyor. Cidden. Üstelik diğerleri gerçekten de öyle. İğrenç aptallar. Ahmaklarla ve uzay analizi ile ilgili bu son derece saçma şey Fife ayarladı. Düzinelerce devriyeyi öldüren şu yerli, Fife'ın kızıl peruklu bir casusu çıkarsa buna hiç şaşmam. Gerçek bir yerli ise bile eminim onu Fife tutmuştur. Bu tam da ondan beklenecek bir şey, cidden. Yerlileri kendi halkına karşı kullanmaktan çekinmez. O kadar aşağılık biri işte. Her neyse, bu olayı geri kalanımızı mahvetmek ve kendisini Sark'ın diktatörü kılmak için bir bahane olarak kullandığına hiç şüphe yok. Bu sizin için de çok açık değil mi? X diye biri hiç olmadı ama Fife yarın kimse onu durdurmadığı takdirde tüm uzayaltı telsizlerini komplo teorileri ve acil durum ilanlarıyla dolduracak. Sonra da kendisini lider ilan edecek. Sark'ta 500 yıldır bir lider olmadı. Ama bu onu durdurmayacak. Anayasayı çiğneyip geçecek. Cidden. Sadece ben onu durdurmaya çalışıyorum. Bu yüzden evimi terk etmem gerekti. Eğer hala Stein'de olsaydım beni çoktan ev hapsine almış olurdu. Toplantı sona erer ermez şahsi kalkış pistimi kontrol ettirdim ve Fife'ın adamları tarafından ele geçirildiğini öğrendim. Irksal özelliği açıkça hiçe sayan bir hareketti bu. Hatta tam bir alçaklıktı. Cidden. Lakin Fife alçak olduğu kadar zeki değil. Aramızdan bazılarının gezegeni terk etmeye çalışabileceğini düşündüğü için uzay istasyonlarını gözetim altına aldı. Fakat tam bu noktada bir tilki gibi sırıtıp hafifçe kıkırdadı. Cairo limanlarımızı izletmek aklına gelmedi. Muhtemelen gezegendeki hiçbir yerde emniyette olamayacağımızı düşündü. Ama aklıma Trantor Büyükelçiliği geldi. Diğerleri o kadarını bile düşünemedi. Onlardan bıktım. Özellikle de Bort'tan. Bort'u tanıyor musunuz? Son derece görgüsüz biridir. Hatta kirli. Benimle hep sanki temiz olup hoş kokmak yanlış bir şeymiş gibi konuşur. Parmak uçlarını burnuna yaklaştırıp onları kibarca kokladı. Jones koltuğunda huzursuzca kıpırdanınca Abel bir elini hafifçe adamın bileğine koydu. Ailenizi geride bıraktınız dedi ardından. Fife onları size karşı bir silah olarak kullanır mı dersiniz? Tüm sevdiklerimi Cairo gemime doldurmamın imkanı yoktu. Bir nebze kızardı. Fife onlara dokunmaya cüret edemez. Hem zaten yarın Steen'e geri döneceğim. Nasıl diye sordu Abel. Steen ona hayretler içerisinde baka kaldı. İnce dudakları aralandı. Size bir ittifak teklifinde bulunuyorum ekselansları. Trantor Sark'la ilgilenmiyormuş gibi yapmayın. Fife Sark'ın anayasasını değiştirecek en ufak bir hareketinde Trantor'un işe el atmak zorunda kalacağını söyleyebilirsiniz pekala.
Hükümetim beni destekleyecek olsa bile böyle bir şeyin nasıl mümkün olabileceğini göremiyorum.
Nasıl mümkün olmasın ki dedi Steen içerlemiş bir şekilde. Eğer kirt ticaretinin tamamı Fife'ın kontrolü altına girerse fiyatları arttırır, hızlı teslimatları özel ruhsata tabi tutar ve daha bir sürü şey.
Fiyatları siz beşiniz kontrol etmiyor musunuz zaten?
Steen iskemlesinde sertçe geriye yaslandı.
Ah cidden, bütün detaylara vakıf değilim. Birazdan bana rakamsal verileri de sorarsınız. ''Uzay aşkına siz de en az Bort kadar kötüsünüz.''
Ardından kendini toparlayıp kıkırdadı.
''Sadece şaka yapıyorum elbette. Demek istediğim şu ki Fife aradan çıkarıldıktan sonra Trantor geriye kalanlarımızla bir anlaşma yapabilir. Yardımınız karşılığında size ayrıcalık tanınması, hatta belki de küçük bir ticaret yüzdesi verilmesi gayet adil olur.''
''Peki bu müdahalenin galaksi çapında bir savaşa dönüşmesini nasıl önleyeceğiz?''
Ah ama cidden göremiyor musunuz? Halbuki gün gibi ortada işgalci konumunda olmayacaksınız. Siz sadece kirt ticaretinin devamlılığını sağlamak için bir iç savaşı önleyeceksiniz. Sizden yardım istediğimi bizzat açıklayacağım. Bununla bir işgal arasında dünyalar kadar fark var. Bütün galaksi sizin tarafınızı tutacak. Daha sonra Trantor bu işten karlı çıksa bile kimsenin buna karışmaya hakkı olmayacak elbette. Cidden.
Abel boğumlu parmaklarını birleştirip gözlerini onlara dikti. Trantor'la güçlerinizi birleştirme teklifinizde ciddi olduğunuza inanmıyorum. Steen'in sahte sahte gülümseyen yüzünde bir anlığına yoğun bir öfke belirdi.
Five'la çalışmaktansa Trantor'u yeğlerim.
Gözdağı vermekten hoşlanmıyorum. Biraz bekleyip işlerin gelişmesini.
Hayır hayır diye bağırdı Steen. Kaybedecek bir günümüz bile yok. Cidden. Eğer şimdi tam şu anda kararlı adımlar atmazsanız daha sonra çok geç olacak. Five sınırı bir kez aştıktan sonra saygınlığını kaybetmeden geri adım atamayacak kadar ileri gitmiş olacak. Eğer bana şimdi yardım ederseniz hem Steen halkı hem de diğer yüce efendiler beni destekler. Ama bir gün bile beklerseniz Fife'ın propaganda çarkları dönmeye başlar. Beni döneklikle suçlar. Cidden. Beni. Ben. Bir dönek. Sonra da toplayabildiği tüm Trantor karşıtı ön yargıları kullanır. Alınmayın ama bunun azımsanmayacak kadar çok olduğunu siz de biliyorsunuz.
Uzay analistiyle görüşmemize izin verir mi sizce?
Bu ne işe yarar ki? Fife iki tarafa birden oynuyor. Bize o Florinalı ahmağın bir uzay analisti olduğunu söyleyecek, size de o uzay analistinin Florinalı bir ahmak. Onu tanımıyorsunuz, korkunç biridir.
Abel bunu bir müddet düşündü, işaret parmağıyla tempo tutarken kendi kendine mırıldandı. Kentli elimizde dedi sonunda.
Hangi kentli?
Devriyeleri ve sarklıları öldüren adam.
Ya, cidden. Sizce işin ucunda tüm sarkı ele geçirmek varken Five bunu umursar mı?
Bence umursar. Görüyorsunuz ya, asıl mesele kentlinin elimizde olması değil. Asıl mesele onu hangi şartlar altında yakaladığımız. Bence Five beni dinleyecektir Yüce Efendi. Üstelik oldukça mütevazı bir şekilde.
Jones onunla tanıştığı günden beri ilk defa yaşlı adamın sesindeki soğukkanlılığın bir parça azaldığını ve yerini bir memnuniyetin, neredeyse muzaffer bir tınının aldığını fark etti.
18. ayrımın sonu. Sayfa 209.